Ayrım 22, sayfa 226. Ama 658. gece olunca demiş ki, beni yatağıma kadar izlemen yeter ve bana orada, bu kez ciddi olarak, gerçekten iyi bir satranç oyuncusu olduğunu kanıtla demiş. Ve Enis, iki ayağı üzerinde sıçrayarak, vallahi ey sultanım, yatakta beyaz şahın tüm atlara üstün geleceğini göreceksin diye yanıt vermiş. Ve bu sözleri söyleyerek onu kollarında taşıyıp bu ay parçasıyla yüklü cariye Hubub'un kendilerine kapısını açtığı yatak odasına koşmuş. Ve orada genç kızla yerine getirilen bir sanatın tüm kurallarına uygun olarak bir satranç partisi oynamış. Ve bir ikinci, bir üçüncü ve böylece her seferinde şahı tüm saldırılara karşı yiğitçe ileri sürerek 15. partiyi tamamlayıncaya kadar oyunu sürdürmüş. Ve genç kız sonunda soluk soluğa kalarak yenilgiyi kabullenmiş. Ve çok başarılı oldun ey mızrakların ve atların babası diyerek Tanrı seni korusun üstadım. Şaha artık dinlenmesini söyle diye eklemiş. Ve gülerek ayağa kalkıp o akşam için satranç oynamaya son vermiş. Bunun üzerine ruhları ve bedenleri zevk okyanusunda yüzerek birbirinin kollarında dinlenmişler. Ve Zeynül Mevasıf Enis'e, ey yenilmez Enis, şimdi hakkıyla kazanılmış bir dinlenme saati geçirmenin zamanıdır. Ama senin değerini daha iyi kavramak için satranç oyununda olduğu kadar şiir söyleme sanatında da üstün olup olmadığını anlamak istiyorum. Acaba uyumlu düzende rastlaşmamızın, oyunlarımızın üstüne bizi anılarda saklı tutacak tarzda şiirsel dizeler söyleyebilir misin demiş. Enis de, istediğin şey benim için çok kolaydır sultanım diye yanıt vermiş. Ve koku saçan yatağa Zeynül Mevasıf'ın kolları boynunda olduğu halde oturmuş ve onu tatlı tatlı okşarken şu yüce gazeli doğaçlamadan okumuş. 14 yaşını bir çeyrek yıl aşmış, Tanrı'nın göğündeki tüm mehtaplardan daha güzel bir genç kızla cennette buluşmanın öyküsünü dinlemek için ayağa kalkın. Bir karaca yavrusu gibi bahçede salınıyordu ve ağaçların bükülgen dalları onun üzerine eğiliyor, kuşlar onun için ötüşüyordu. Ortaya çıktın ve ona, selam üzerine olsun ey yanakları ipekten sultan. Söyle bana bileyim bakışları beni çıldırtan kişinin adı nedir dedim. Bir bardaktaki incilerin çıkardığı gürültüden de daha tatlı bir sesle, sen kendiliğinden benim adımı çıkartamıyor musun? Yüzümün gözlerine yansıttığı niteliklerim, bu denli gizli midirler dedi bana. Yo kuşkusuz, yo kuşkusuz. Hiç kuşku yok ki sen niteliklerin bezeyi diye adlandırılmışsındır. Bana bir lütufta bulun ey niteliklerin bezeyi. Ben de buna karşılık ey genç kız, işte sana misk, işte sana amber, işte sana inciler, altınlar ve mücevherler, her türden taşlar ve ipekler sunuyorum. Bunun üzerine anısının şimşekleri genç dişlerinde parıldayarak bana, işte öyleyse karşındayım, işte karşındayım ey gözümün nuru dedi. Ruhum bayılıyor şimdi, ey çözülen kemer, ey gözden kaybolan gömlek, ey çırçıplak ortaya çıkan beden, ey elmaslar. Arzularımın yatışması, öpüşürken ondan yayılan o güzel koku, en üstün cildin kokusu, çukurun sıcaklığı, ey tazelik, binlerce öpücük. Ama beni ayıplayan siz denetçiler, ah eğer onu bir tanısaydınız. İşte, size tüm sarhoşluğumu söylüyorum, artık belki de anlarsınız. O yayılan gece rengi saçları omuzlarından yere kadar ihtişamla uzanır. Ama yanan yanaklarındaki güller cehennemi ateşe verir. İnce kaşları değerli birer yaydır, oklarla yüklü kirpikleri öldürür ve her bir bakışı birer hançerdir. Ağzı yıllanmış şarap dolu sürahidir, tükürüğü kaynak suyudur, dişleri denizden yeni toplanmış incilerden bir gerdanlıktır. Boynu karaca boynu gibi zariftir ve hayranlık verici bir kesimdedir. Göğsü üzerine iki bardak devrilmiş mermer bir masadır. Karnının en zengin kokular saçan bir deliği vardır ve altında, umudumun sınırında, kaygan ve tombul, bir hükümdar tahtı gibi yüksek, iki muzaffer sütun arasında, en bilgelerin bile aklını başından alan şey vardır. Bazen kaygan, bazen tüylü, dokunulduğunda bir katır kadar ürkek ve duyarlıdır. Gözü kızıl, dudakları etli ve tatlıdır. Yüzü taze ve hoştur. Yiğitçe ona yaklaşırsan, onu sıcak, sert, kararlı ve görkemli, yorgunluktan, saldırıdan, savaştan korkmaz bulursun. İşte sen böylesin ey Zeynül Mevasıf, güzellik ve kibarlıktan yana tam kararında. İşte bunun için ne zevk dolu geceleri unutacağım, ne de sevişmelerimizin güzelliğini. Kendi onuruna söylenen bu doğaçlama gazeli duyunca Zeynül Mevasıf zevkten kendinden geçmiş ve ferahlamanın sınırında ferahlamış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 659. gece olunca demiş ki, onuruna söylenen bu doğaçlama gazeli duyunca Zeynül Mevasıf zevkten kendinden geçmiş ve ferahlamanın sınırında ferahlamış. Ve onu öperek Enis'e, ey Enis, ne harika şeyler söyledin. Vallahi ben artık sadece seninle yaşamak istemekteyim demiş. Ve gecenin geri kalan bölümünü çeşitli çabalar, okşayışlar, çiftleşmeler ve benzeri şeylerle sabaha kadar birlikte geçirmişler. Ve gündüzü de birbirinin yanında kimi vakit dinlenerek, kimi vakit yiyip içerek ve akşama kadar eğlenerek geçirmişler. Ve bir ay böylece sürekli zevk ve şehvet içinde yaşamayı sürdürmüşler. Bu bir ayın sonunda aslında evli bir kadın olan genç Zeynül Mevasıf, kocasından yakında döneceğini bildiren bir mektup almış. Bunu okuyunca, bacakları kırılsın da gelemesin, çirkinlik benden ırak olsun. İşte şimdi geçirmekte olduğumuz yaşam bu kötülük saçan yüzün görünmesiyle bozulmaya yüz tutuyor diye haykırmış. Ve mektubu dostuna göstererek ona, şimdi ne yapacağız ey Enis demiş. O da, ben bu konuda tam olarak sana bağlıyım ey Zeyn, çünkü hile ve kurnazlıkta kadınlar erkekleri aşar diye yanıt vermiş. Zeyn de, evet ama benim kocam çok ters biridir. Kıskançlığının sınırı yoktur. Onun kıskançlığından sakınmak pek öyle kolay olmayacak demiş. Ve bir saat kadar düşünmüş ve, ben onun lanetli gelişinden sonra seni koku ve baharat satan bir tacir olarak göstererek eve sokmaktan başka çare göremiyorum. Bu meslek üzerinde kafa yor ve satış işinde ne olursa olsun aykırı düşmekten sakın demiş. Ve kocayı aldatmak konusunda kullanılacak araçlar üzerinde ikisi de anlaşmışlar. Bu sırada koca yolculuktan geri dönmüş ve karısını tepeden tırnağa kadar sapsarı görerek çok şaşırmış. Oysa genç kadın bedenine safran sürerek kendini bu hale sokmuş imiş. Kocası korkarak ona hangi hastalığa tutulduğunu sormuş. O da, beni böyle sapsarı görmenin nedeni bir hastalık değil, senin yokluğunda duyduğum üzüntü ve tedirginliktir. Lütfen bundan böyle yanına seni koruyup kollayabilecek bir yoldaş almadan yolculuğa çıkma. Böyle olursa senin için pek kaygılanmam diye yanıt vermiş. O da, tüm yüreğimle böyle yaparım ama yaşamım üzerine and içerim ki senin kaygılanman anlamsız. Artık ruhunu yatıştır ve eski parlak tenini yeniden edinmeye bak diye yanıt vermiş. Sonra onu kucaklamış ve dükkanına gitmiş. Çünkü bu kimse aslında Yahudi olan büyük bir tacirmiş ve eşi genç kadın da onun gibi Yahudiymiş. Enis de üstleneceği yeni mesleği hakkında bütün bilgileri edinerek dükkanının kapısında kocayı beklemeye başlamış. Ve onunla tanışıklık kurmak için piyasadaki fiyatın çok altında bir fiyatla ona kokular ve baharat satmayı önermiş. Yahudilerin katı ruhuna sahip olan Zeynül Mevasıf'ın kocası Enis'in tutumundan ve bu önerisinden ve de soylu davranışlarından çok memnun olmuş. Ve onun devamlı müşterilerinden biri olmuş. Ve birkaç gün sonra yeter bir sermaye sağladığı takdirde onunla ortak olmayı düşündüğünü açıklamış. Enis kendisini sevgilisi Zeynül Mevasıf'a yaklaştırabilecek böyle bir öneriyi kabul etmekten kaçınmamış. Ve kendisinin de aynı arzuyu duyduğu ve böylesine saygın bir tacirin ortağı olmayı çok istediğini yanıtını vermiş. Ve çok gecikmeden bir ortaklık sözleşmesi hazırlayıp çarşının saygın kişileri arasından seçilen iki şahidin önünde mühür basarak onaylamışlar. Aynı akşam Zeynül Mevasıf'ın kocası ortaklık sözleşmesini kutlamak için yeni ortağını evinde yemeğini bölüşmeye çağırmış. Ve kendisi Yahudi olup Yahudiler de eşlerini yabancıların bakışlarından sakınmadıkları ve bundan bir utanç duymadıkları için onu evine götürüp karısıyla tanıştırmak istemiş. Ve karısına ortağı Enis ile birlikte geleceğini bildirmek üzere eve gitmiş. ve kendisine bu zengin ve soylu tavırları olan bir genç adamdır. Senin de gelip onunla tanışmanı istiyorum demiş. Zeynül Mevasıf bu haberden neşelenmişse de duygularının anlaşılmasını istemediğinden son derece ilgisiz görünür gibi davranmış ve hayret ey sakallı baba sen nasıl oluyor da bir yabancıyı evinin içine sokuyorsun ve benim yüzü açık ya da peçeli olarak ona görünmemi istiyorsun. Tanrı'nın adı benim ve çevremin üzerinde olsun. Sen bir ortak buldun diye ben genç kadınlara uygun düşen alçak gönüllülükten vaz mı geçeyim? Böyle olacağına paramparça olsam yeridir demiş. Ama kocası, hey kadın, sen ne düşüncesizce sözler söylüyorsun böyle. Biz ne zamandan beri karıları erkeklerden sakınma yasasına uyarak Müslüman adetlerine göre davranır olduk. Bu ne kadar yersiz bir utanç ve yersiz bir alçak gönüllülüktür. Bizler Museviyiz ve senin bu konudaki hassasiyetin bir Musevi için aşırı derecede yersizdir diye yanıt vermiş. Böyle konuşmuş ama içinden şöyle düşünüyormuş. Böylesine saf ruhlu, böylesine bilge ve ağırbaşlı bir eşe sahip olmam Tanrı'nın evimizi kutsamasındandır. Sonra ona karşı öyle bir sözsellikle konuşmuş ki sonunda karısını ortaya çıkıp yeni ortağına karşı konukseverlik görevlerini yapması için kandırmış. Enis ile Zeynül Mevasıf birbirini görünce daha önce tanışmış bulunduklarını belirtecek bir davranışta bulunmamışlar. Ve Enis yemek boyunca gözlerini namusluca önüne indirerek oturmuş. Büyük bir ağzı sıkılık göstererek kocadan başkasına bakmamış. Yahudi de kendi kendine bu ne harika bir genç adam diye düşünmüş. Böylece yemek bitince Enis'ten ertesi günde gelip sofrada aynı şekilde yer almasını istemiş. Enis ertesi günde onu izleyen günlerde de gelmiş ve her seferinde dikkatle ve hayranlık uyandırıcı bir çekingenlikle davranmış. Ama Yahudi'nin Enis'in eve her gelişinde ola gelen garip bir şey dikkatini çekmiş. Gerçekten evde ehlileştirilmiş bir kuş varmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 660. gece olunca demiş ki, gerçekten evde Yahudi tarafından ehlileştirilmiş ve sahibi tarafından çok sevilen bir kuş varmış. Ama Yahudi'nin yokluğunda bu kuş sevecenliğini Enis'e bağlamış ve gelip onun başına ve omuzlarına konar ve onu binlerce okşayışla sararmış. Öyle ki sahibi Yahudi döndükten sonra da bir yabancı bilerek onu tanımak istememiş. Ve sadece genç Enis'i gördükçe kuyruk sallayıp sevinç ötüşleri koparmayı ve sevecenlik göstermeyi sürdürmüş. Yahudi de kendi kendine Musa'nın ve Harun'un üzerine yemin ederim ki bu kuş beni unutmuş. Oysa onun hakkımdaki duyguları benim için yokluğumda acı duyarak hasta düşen karımınkilerden daha değerliydi diye düşünmüş. Ama sonra daha da garip bir şey dikkatini çekmekte gecikmemiş ve kafasına binbir azap verici fikir sokmuş. Gerçekte Enis'in yanında o kadar kendine egemen ve alçak gönüllü görünen karısının uyur uyumaz olağan dışı rüyalar gördüğünün farkına varmış. Kollarını uzatıyor, soluk soluğa kalarak iç çekiyor ve Enis'in adını anarak binlerce kez kıvranıp duruyor ve en tutkulu aşıklar gibi ondan söz ediyormuş. Ve Yahudi birbirini izleyen geceler boyunca bunu böylece görüp duyunca çok şaşırarak kendi kendine beşli metin üzerine yemin ederim ki bu olay bana kadınların hepsinin aynı olduğunu gösteriyor ve içlerinden biri benim karım gibi erdemli, saf ve nefsine egemen de olsa şu ya da bu tarzda rüyada da olsa kötü arzularını doyuruyor. Kötülükler bizden ırak olsun. Ne felakettir ki böylesi yaratıklar cehennemin ateşinde halk edilmişlerdir diye düşünmüş. Sonra kendi kendine karımı deneyden geçirmem gerek. Ayartıya kapılmayıp saf ve nefsine egemen kalırsa kuşun davranışı ile rüyaların düşündürdükleri sonuç vermeyen rastlantılar arasından birer rastlantı olarak kalır demiş. Ve her zamanki alışık bulundukları yemek saati gelince Yahudi karısına ve ortağına büyük bir mal siparişinde bulunmak üzere vali tarafından çağrıldığını bildirmiş. Ve onlardan yemeğe başlamak üzere kendisini beklemelerini rica etmiş. Sonra onları terk ederek bahçeye çıkmış. Ama valinin yanına gidecek yerde çabucak geri dönmüş ve evin yukarı katına saklanmış. Orada konuk odasına bakan bir pencereden olup biteni görebilecekmiş. Böylece inanılmaz yoğunluktaki bir tutkuyla öpüşerek, birbirini okşayarak, kendilerince sergiledikleri durumu görerek ulaşmak istediği sonucu elde etmekte gecikmemiş. Varlığını ortaya koymayı ve valinin yanına gitmemiş olduğunu anlamalarını istemediğinden iki aşığın çılgın sevişmelerini bir saat süreyle izlemek zorunda kalmış. Ama bu acı dolu bekleyiş sonunda sanki hiçbir şeyden haberi yokmuşçasına güleç bir yüzle onları bulmak üzere salona inmiş. Ve tüm yemek boyunca duygularını onlardan gizlemek için büyük bir çaba sarf etmiş. Ve genç enisi büyük bir dikkatle izlemiş. Ve onun her zamandan daha utangaç ve saygılı olduğunu görmüş. Ama bir kez yemek bitince ve genç enis evden ayrılınca Yahudi kendi kendine, "Efendimiz Musa'nın boynuzları üzerine yemin ederim ki onların yüreklerini ayrılık ateşiyle yakacağım," demiş. Ve göğsünden bir mektup çıkararak açıp okumuş. Sonra işte yine uzunca bir yolculuğa çıkma zorunluluğu ortaya çıktı. "Çünkü bu mektup bana yabancı ülkelerdeki adamlarımın birinden geliyor. Gidip onunla büyük bir ticaret işini ayarlamam gerek," diye haykırmış. Zeynül Mevasıf da bu haberden duyduğu sevinci tam anlamıyla saklamasını bilmiş. Ve "Sevgili kocacığım, öyleyse beni yokluğunla öldürmeye gidiyorsun. Hiç değilse ne kadar süreyle benden ayrılacağını söyle," demiş. O da "Belki 3 yıl ya da 4 yıl. Ama daha az ya da daha fazla değil," demiş. Zeyn, "Ah zavallı Zeynül Mevasıf, kocanın varlığından asla yeterince yararlanamadığın nasıl bir talihin varmış senin. Ruhumun mutsuzluğudur bu," diye haykırmış. Ama kocası ona, "Bu seni umutsuzluğa düşürmesin. Çünkü bu kez seni yalnız bırakmamak ve hastalık ve kedere düşmene yol açmamak için benimle gelmeni istiyorum. Haydi kalk da yola çıkmak üzere bohçaları ve sandıkları hazırlamak için cariyelerin hubup, kubup, sukup ve rukubu çağır," demiş. Bu sözleri duyan Zeynül Mevasıf'ın yüzü sapsarı olmuş ve gözleri yaşla dolmuş ve tek bir söz söylememiş. Kocası da içi memnunluktan coşarak ona sevecen bir sesle, "Neyin var Zeyn?" diye sormuş. O da, "Hiç vallahi, sadece bu hoş haberden senden artık ayrılmayacağımı düşünerek biraz heyecanlandım," diye yanıt vermiş. Sonra ayağa kalkmış ve cariyelerinin yardımıyla kocası Yahudi'nin gözü önünde yol hazırlıklarına başlamış. Bu kederli haberi enise nasıl duyuracağını bilmiyormuş. Bir aralık fırsat bularak sokak kapısının üzerine dostuna veda anlamında şu satırları yazmayı başarmış. "Üzüntülerimi sana bildiririm Enis. İşte yüreğin kanayarak yalnız kaldın. Zorunluluktan çok kıskançlık ayrılmamıza neden oldu. Ve benim acımı ve umutsuzluğumu görerek kıskançların yüreğine sevinç doldu. Ama Tanrı üzerine yemin ederim ki senden başka hiç kimse Enis bana sahip olamayacak. Bana binlerce aracıyla birlikte de gelse." Bunu izleyerek kendisi için hazırlanan deveye binmiş ve artık enisi görmemesi gerektiğini düşünerek tahtıravana gömülerek eve ve bahçeye veda anlamında dizeler okumuş. Ve tüm kervan Yahudi başta ardında cariyelerle birlikte Zeynül Mevasıf olmak üzere yola koyulmuş. Ve işte Zeyn ile kocası Yahudi'nin durumu böyleymiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.